Denemeler.
Ayrım 8.
Duyularımızın beşi de ağızlarına kadar hazla dolacak olsa, ruhumuzun arzulayacağı, umacağı bütün zevklere erse, bu da hiçtir. Bir şey ki benimdir, bendedir, onda tanrısal bir taraf yoktur. Dünyadaki durumumuza, hayatımıza bağlı şeylerin ötede bulunmaması gerekir. Ölümlü varlıklara özgü bütün zevkler ölümlüdür. Öteki dünyada akrabalarımızı, çocuklarımızı, dostlarımızı bulmak bizi sevindiriyorsa, hala böyle bir mutluluğa bağlı kalıyorsak, dünyadaki ölümlü hayatımız orada da devam ediyor demektir. Biz o yüksek ve tanrısal değerleri ne biçimde hayal edersek edelim, layık oldukları biçimde hayal edemeyiz. Onları gereğince düşünebilmek için düşünülmez, anlatılmaz, anlaşılmaz ve bizim bayağı hayatımızın nimetlerine hiç benzemez, kabul etmek gerekir. Aziz Paulus der ki, Allah'ın kullarına hazırladığı mutluluğu ne insan gözü görebilir ne de insan yüreği duyabilir. Eğer bu mutluluğu duyabilmemiz için, Platon senin söylediğin gibi bizi arıtmalardan geçirip yeni bir biçime sokacaklarsa, bu değişiklik o kadar büyük, o kadar kökten olacaktır ki artık ortada bizden eser kalmayacaktır. O dövüşen adam Hektor'du. Fakat öteki, o atların sürüklediği artık Hektor değildi. Ovidius. Ahirette vaat edilen ödülleri alacak olan bizden başka türlü bir varlık olacaktır. Değişmek, dağılmak, yok olmaktır. Parçalar oynar yerinden, bozulur düzenleri. Lucretius. Pitagoras'ın metamorfozlar evreninde ruhların beden değiştirdiğine bir an inansak bile, Sezar'ın ruhunu taşıyan aslanın aynı ihtirasları duyduğunu, bir Sezar olduğunu kabul edebilir miyiz? Eğer onda Sezarlık kalıyorsa, Platon'un da tuttuğu bu düşünceye çatanlara hak vermek gerekir. Bunlar der ki, insan kalıp değiştirdikten sonra yine kendisi kalırsa, bir evladın katır şekline girmiş olan annesinin sırtına binmesi gibi saçmalıklar olabilir. Hayvan bedenlerinin aynı türden başka bedenlere çevrilişlerinde son gelenlerin eskilerden farksız olduklarını kabul edebilir miyiz? Phoenix'in küllerinden bir kurt peyda olur, sonra bu kurttan başka bir Phoenix çıkarmış. Bu ikinci Phoenix'in birincisinden başka olmadığı nasıl düşünülebilir? Şu bizim ipeği yapan kurtlar, bakarsınız ölmüş, kupkuru olmuş gibidirler. Sonra aynı bedenden bir kelebek peyda olur, ondan da tekrar bir kurt çıkıverir. Bu kurdun birinci kurt olduğunu kabul etmek gülünçtür. Bir kez yok olan şey artık yoktur. Biz öldükten sonra zaman bütün maddemizi yeniden toplasa, ona bugünkü düzenini geri verse, yeniden hayat ışığına çağrılsak, bütün bunların bizimle hiç ilgisi olmazdı. Çünkü bellek ipliği bir kez kopmuş olurdu. Lucretius. Platon, sen başka bir yerde diyorsun ki, öteki dünyada ödüllere kavuşacak olan insanın yalnız ruh yanıdır. Bu da yine pek olacağa benzemiyor. Göz, kökleri kopup bedenden ayrılınca, kendi başına kalınca artık hiçbir şey göremez. Lucretius. Çünkü bu hesaba göre ahiretin nimetlerine kavuşacak olan insan değildir. Yani biz değiliz. Çünkü ruh ve beden bizim esaslı iki parçamızdır. Onların birbirinden ayrılması olan ölüm, varlığımızın yok olmasıdır. Hayatın sona erdiği yerde her şey amaçsız olarak ve duygulara dokunmadan yaşar. Lucretius. İnsanı yaşatan organları kurtlar kemirirken, toprak hepsini parçalayıp yerken, insanın acı duyduğundan söz eden yok. Bütün bunların hiç ilişkisi yok bizimle. Çünkü biz ruhla beden bir aradayken varız. Lucretius. Kitap 2, bölüm 12. Aylak ruhlar. Boş bırakılmış topraklar, gübreli ve bereketli iseler, 100.000 çeşit otlarla dolar. Yararlı olabilmeleri için onlara kazma vuruyor, işe yarar tohumlar ekiyoruz. Kadınlar kendi başlarına kalınca, biçimsiz bir takım et parçaları çıkarırlar. sağlam ve doğal bir beden yaratabilmeleri için bir tohum almaları gerekiyor. Ruhlar da böyledir. Onları bir düşünceyle uğraştırıp dizginlerini tutmazsanız, uçsuz bucaksız bir hayal dünyasında başıboş öteye beriye dolaşıp dururlar. Böyle bir aylaklık içinde ruhların kurmadığı hayal, düşmediği kuruntu, yaratmadığı gariplik kalmaz. Sayıklayan hastalar gibi boş hayaller kurarlar. Horatius. Bir amaca bağlanmayan ruh yolunu kaybeder. Çünkü her yerde olmak hiçbir yerde olmamaktır. Her yerde olan hiçbir yerde değildir. Martialis. Hayatımın son yıllarını elimden geldiği kadar kaygısız ve salt kendi rahatımı düşünerek geçirmeye karar verip de köşeme çekildiğim zaman ruhuma edebileceğim en büyük iyiliğin onu tam bir başıboşluk içinde bırakmak olacağını düşünmüştüm. Bırakalım kendi kendisiyle söyleşsin. Kendi içinde kendi hayalinde kalsın demiştim. Yaşım beni daha ağırbaşlı, daha olgun bir hale getirdiği için bunu artık kolayca yapabileceğimi umuyordum. Fakat görüyorum ki ruh başıboş kalınca türlü hayaller kuruyor. Lükianus. İstediğimin tersine ruhum, yularından kurtulup kaçan bir at gibi kendini daha fazla yoruyor. Kafam durup dinlenmeden, hiçbir sıra, hiçbir ilinti gözetmeden öyle garip düşünceler, öyle saçma sapan hayaller kuruyor ki, ileride bunların anlamsızlığını ve acayipliğini görüp kendinden utansın diye hepsini kaydetmeye başladım. Kitap 1, Bölüm 9. Bilinçsiz duygular. İç savaşlarımızın ikincisinde miydi, üçüncüsünde miydi? İyi hatırlamıyorum. Evimin bir fersah kadar ötesine gezmeye gitmiştim. Benim evde bütün kargaşalıkların göbeğinde olmuştur her zaman. Uzağa gitmediğim ve güvensizlik duymadığım için yanıma fazla adam almamış, pek uysal ama hiç de sağlam olmayan bir ata binmiştim. Dönüşte bu attan alışkın olmadığı bir hız istemek zorunda kaldım bir ara. Adamlarımdan biri geme dizgine kulak asmayan gürbüz bir küheylana binmiş iri yarı delikanlı arkadaşlarını geçip caka satmak için dolu dizgin üstüme geliverdi. Ben küçük, at küçük, adam bütün ağırlığı dev cüssesiyle bir çırpınca biz ikimiz de tepe taklak gittik. At bir yana serili, ben sırt üstü 10 adım ötesinde. Yüzüm gözüm yara bere içinde. Elimden fırlamış kılıcım 5 kulaç uzaklarda. Üstüm başım paramparça. Kımıltısız, duygusuz bir kütük. Geçirdiğim tek baygınlıktı bu. Adamlarım beni ayıltmak için ellerinden geleni yaptıktan sonra öldüm sanmışlar ve kollarını alıp zor bela evime getirmişler. Yolda ve 2 uzun saat ölü sayıldıktan sonra kımıldamaya, soluk almaya başladım. Mideme o kadar kan akmış ki beden onu boşaltmak için güçlerini diriltmek gereğini duymuş olmalı. Ayağa kaldırdılar beni ve bir hayli kan kustum. Aynı şeyi birkaç kez tekrarladıktan sonra biraz canlanmaya başladım. Ama öyle belli belirsiz, öyle sürüncemeli bir dirilişti ki bu, ilk duygularım yaşamdan çok daha fazla ölüme yakındı. Hiç unutmadığım bu duygular bana ölümün yüzünü ve düşüncesini öyle doğal, öyle olağan gösterdiler ki onunla bir çeşit uzlaşmaya varmış gibiydim. Kendime gelmeye başlayınca gözlerimin gördüğü o kadar bulanık, silik ve ölüydü ki ışıktı yalnız seçebildiğim. Gözlerini bir açıp bir kapar gibi yarı uyur, yarı uyanık bir insan. Tesso. Ruhun görevleri bedeninkilerle birlikte aynı yavaşlıkta kalkınıyorlardı. Kendimi kan içinde gördüm. Çünkü üstüm başım kustuğum kanlara boyanmıştı. İlk düşündüğüm şey kafama bir kurşun girdiğini sanmak oldu. Gerçekten o sırada çevremizde tüfekler patlıyordu. Canım dudaklarımın ucunda tutunur gibiydi yalnız. Çıkıp gitmesine yardım edeyim diye gözlerimi kapıyor, uyuşmaktan kendimi bırakmaktan haz duyuyordum. Her şey gibi yumuşacık ve hafif bir hayal yaşantısında yüzüyordum. Hiçbir acı duymadıktan başka. Rahatsızlık şöyle dursun. Uykuya dalmak üzere duyulan tatlılık vardı bunda. Öyle sanıyorum ki can çekişirken kendini bilmez olanların durumu da budur. Büyük acılar duyuyorlar. Ruhları işkence içinde kıvranıyor sanarak onlara acımamız yersizdir. Birçoklarına karşı, Etienne de la Boita'ya karşı bile ben hep böyle düşünmüşümdür. Ölüme yakın halde aygın baygın gördüklerimiz, uzun bir sancıdan bitkin düşenler, inme inenler, sahra nöbeti geçirenler, başından yara alanlar, kimi zaman iniltiler çıkarır, derin derin soluk alırlar. Bedenlerinde kıvranmaya benzer kımıltılar olur. Bunlara bakarak onların kendilerini az çok bildiklerini sanırız. Oysa ben derim ki, ruhları da bedenleri de uykudadır. Yaşıyor ama bilmiyor yaşadığını. Ovidius. Organların uğradığı o büyük çarpılma, duyguların düştüğü o büyük, derin uyuşma içinde insanın kendini bile bile gücünü sürdürebileceğine inanamam. Böyle olunca hangi düşünce onlara azap çektirecek? Durumlarının korkunçluğunu anlatıp duyurtacak. İşte bundan ötürü pek acınacak durumda olmadıkları kanısındayım. Bence en dayanılmaz, en korkunç durum uyanık olup da azap çeken bir ruhun duyduğunu anlatma olanağını bulamamasıdır. Dili kesildikten sonra işkence edilen insanların durumuna benzetebiliriz bunu. Birçok hayvanların, hatta insanların öldükten sonra kaslarını sıktıkları, oynattıkları görülür. Herkes bilir ki uzuvlarımız bizden hiç de izin almadan kımıldar, dikilir ve yatarlar. Yalnızca derimizi oynatan bu etkilemeler bizim sayılmaz. Bizim olmaları için insanın bütünlüğüyle işe karışması gerekir. Uyurken elimizin, ayağımızın duyduğu acılar bizim değildir. Kitap 2, bölüm 6. Filozoflar ve Tanrılar. Thales'e göre Tanrı her şeyi sudan yaratmış bir güçtü. Anaximandros'a göre Tanrılar değişik mevsimlerde doğup ölüyorlardı. Ve sayıları sonsuz dünyalardı bunlar. Anaximenes'e göre ise hava tanrıydı. Yaratılmış uçsuz bucaksız ve hep hareket durumundaydı. Anaxagoras ilk kez her şeyin düzen ve davranışını sonsuz bir ruhun gücü ve aklı yönettiğini ileri sürdü. Alkmeon tanrılığı güneşe, aya, yıldızlara ve ruha veriyordu. Pythagoras'ın tanrısı bütün nesnelerin yaratılışına dayalan bir ruh oluyor. Bizim ruhlarımız da ondan kopuyordu. Parmenides tanrıyı göğü çevreleyen ve dünyayı ışığın kızgınlığıyla ayakta tutan bir çember haline getiriyordu. Empedokles'e göre tanrılar dört unsurdu ve her şeyi bunlar yapıyordu. Protagoras tanrıların varlığı, yokluğu ve nitelikleri üstüne bir diyeceği olmadığını söylüyordu. Demokritos'a göre tanrı olan kimi zaman imgeler ve çevrintilerdi. Kimi zaman bu imgeleri çıkaran doğa ve sonunda bilgimiz ve zekamızdır. Platon inancını değişik yönlere dağıtır. Timaios da dünyayı yaratanın adı olmayacağını söyler. Yasalarda tanrı varlığının araştırılmasını ister. Aynı kitapların başka yerlerinde dünyayı, göğü, yıldızları, toprağı ve ruhlarımızı tanrılaştırır. Ayrıca her devletin eski düzeninde benimsenmiş olan tanrıları da benimser. Xenophanes, Sokrates'i aynı karışık öğretiler içinde gösterir. Kimi zaman Tanrı'nın biçimi araştırılmamalıdır. Kimi zaman Tanrı güneştir. Kimi zaman ruhtur. Hem bir tektir hem de bir sürüdür. Platon'un yeğeni Speosippos Tanrı'yı her şeyi yöneten bir çeşit hayvansı güç olarak düşünür. Aristoteles'e göre Tanrı kah evren, kah ruhtur. Kimi zaman evrene başka bir baş bulur. Kimi zaman da Tanrı'yı göğün ateşliliği olarak görür. Zenorakrates'te 8 olan Tanrı, 5'i gezegenlerin beşlisi, 6.'sı duran yıldızların tümü, 7. ve 8. de ayla güneştir. Herakleitos değişik görüşler arasında gider gelir. Sonra Tanrı'yı duygudan yoksun eder. Biçimden biçime geçiştirir ve sonunda yerle gök olduğunu söyler. Teoporastes aynı kararsızlık içinde türlü fantazyalardan geçer. Dünyanın yönetimini kah zekaya, kah yıldızlara bağlar. Strato'ya sorarsanız, Tanrı üretme, çoğaltma ve azaltma gücü olan doğadır. Biçimi ve duygusu yoktur. Zenon'un Tanrısı iyiyi buyurup kötüyü yasaklayan doğal yasadır. Yaratıklara o can verir. Zeus, Hera, Vesta gibi geleneksel tanrılara ise yer vermez. Zenon, Diogenes, Apolloniates tanrısı havadır. Xenophanes'in tanrısı yuvarlaktır. Görür, işitir ama soluk almaz. İnsan yaratılışıyla hiçbir ortak yanı yoktur. Ariston, Tanrı'nın biçimce hiçbir şeye benzetilemeyeceğini, duyarlılığı olmadığını söyler. Canlı mı? Nedir ne değildir bilemez. Kleantes'e göre Tanrı bazen akıl, bazen evren, bazen doğanın ruhu, bazen de her şeyi kuşatıp saran yüksek bir sıcaklıktır. Zenon'un çağdaşı Perseus'a göre ise insanlığa önemli bir hizmette bulunmuş ya da yararlı şeyler bulmuş olanlara Tanrı adı verilmiştir. Krisipos yukarıda söylenenlerin hepsini karma karışık bir araya getiriyor ve yarattığı bin çeşit Tanrı arasına ölümsüzlüğe ulaşmış insanları da katıyordu.
Ayrım sonu.